الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son Bab-ı Salatil Havfi, korku namazı bölümü ile alakalı hadis-i şerifleri almaya devam ediyoruz. Geçen hafta ilk 3 tane korku namazının kılınış şeklinden bahsetmiştik. Onunla ilgili hadisleri ele almıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden 4. kılınış şekliyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan korku namazının kılınış, 4. kılınış şekliyle ilgili hadis-i şerifle bugünkü dersimize başlayacağız. Müellif rahimullah diyor ki: "Velinnesai min vecihin ahar an Cabirin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة." Diyor ki Nesai'den Cabir radıyallahu anhundan rivayet edilen hadisin Nesai'deki geçen hadisinde şu şekilde anlatılıyor. Diyor ki Nebi aleyhisselam ashabından bir gruba 2 rekat namaz kıldırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir gruba 2 rekat namaz kıldırdı ve selam vererek namazı ne yapıyor? Bitiriyor. Daha önceki hadis-i şeriflerde açıkladığımız gibi hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle sahabeleri kaç kısım ayırıyordu? 2 kısım ayırıyordu. Bir grup düşman karşısında savaşırken bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ne yapıyordu? Namaz kılıyordu. Bunun değişik kılınış şekillerinden ilk 3 tanesinden bahsettik geçen dersimizde. Yeniden oraya ne yapmıyoruz? Dönmüyoruz. Bu şekilde de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri 2 kısma ayırıyor. Bir grup onunla birlikte kalıyor. Diğer bir grup düşman karşısında ne yapıyor? Savaşmak için yerini, konumunu alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle bulunan bu gruba başından sonuna kadar 2 rekatlık namazı ne yapıyor? Kıldırıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında iftitah tekbirini alıp namaza başlıyorlar. Aynı şekilde selam vererek hep beraber 2 rekatı tamamlamış oluyorlar. Sonra bu namazı tamamlayan grup düşman karşısına geçiyor. Düşman karşısında olan grup da nereye geliyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekatta ne yapıyor? Bu sonradan gelen ikinci taifeye, ikinci gruba 2 rekat namaz kıldırıyor. Genel olarak baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekat kılmış oluyor. Arkasındaki her grup, bu iki gruptan her grup 2'şer rekat kılarak namazı tamamlıyorlar. Dedik ki korku namazı sebebi korku olan, yani korku sebebiyle kılınan namaz dedik. Bunda neyle alakalı olduğunu söyledik? Savaş esnasında, düşman karşısında namaz kılacağımız esnada bu korku namazını ne dedik? Allah Azze ve Celle bize ayet-i kerimelerde meşru kıldığından bahsettik. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem savaş için, gazveye çıktıkları için hem de seferde oldukları için 4 rekatlık namazı kaç rekat kılıyorlardı? 2 rekat kılıyorlardı seferde oldukları için. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bize 4. şekil olarak anlatılan korku namazının bu şeklinde sahabeleri yine 2 gruba bölüyor. Bir grubuna 2 rekat kıldırıyor. Diğer gruba ne yapıyor? 2 rekat ayrı bir şekilde kıldırıyor. Kendisi 4 rekat kılmış oluyor. Diğer her iki grupta 2'şer rekat kılarak namazlarını eda etmiş oluyorlar. Ve yine aynı rivayet, Cabir'deki bu rivayet Bukhari ve Müslim'de de geçiyor. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki: "Kunna ma'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bizatir rika'." Zatul Rika gazvesinde diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Hatırlayın gazveye neden bu ismi verildiğini. Ne demiştik Ömer? Zatul Rika gazvesi neden bu isimle isimlendirilmiş? Ayaklarına deriden parçalar sarıyorlar sahabeler. O zaman garibanlık var. Yalın ayakla savaşa çıkmışlar, gazveye çıkmışlar. Yalın ayakla gittikleri için Mehmet abi ayakları hep parçalanıyor. Buldukları deri parçalarını ayaklarına sarıyorlar ki ne yapmasınlar? Daha fazla zarar görmesinler. Bu gazvede bundan dolayı bu isimle isimlendiriliyor. Diyor ki Cabir radıyallahu anh ve ukimetis salah. Diyor ki namaz için ikama getirdi. Fesalla bit taifati rek'ateyni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk grup ile ne yaptı? İki rekat namaz kıldırdı. Sümme selleme. Sonra selam vererek bu namazı bitirdi. Diyor ki vesalla bit taifetil ukra. İkinci grup ile yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Rek'ateyni iki rekat olarak. Diyor ki sümme selleme. Sonra selam vererek bu ikinci namazda ne yaptı? İkinci grupla eda etmiş, bitirmiş oldu. فَكَانَ لِلنَّب۪ي اَرْبَى رَكَعَةً Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat kılmış oldu. Ve ondan sonraki iki selamda bunu yaptı diyor. Yani selam vererek ikişer ikişer bu dört rekatı kıldırdı. وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ Her grup içinde ne vardı? İki rekatlık namaz vardı. Bukhari ve Müslim'de de aynı rivayet ne olarak anlatılıyor? Nesai'deki gibi bize anlatılıyor. Burada diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk grup ile kılarken farz olan namaza niyet etti. Çünkü kendisi de o namazı ne yapmamıştı? Eda etmemişti. İlk grup ile birlikte örnek veriyorum bu namaz öğle namazı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkasındakiler hangi namaza niyet ediyorlar? Öğle namazına niyet ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde arkasındaki sahabeler içinde namazın hükmü ne? Farz olan bir namaz. İlk grup namazı bitirip gittiğinde düşman karşısına, ikinci grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı namazı yani öğle namazını ikinci gruba kıldırıyor. Arkasındaki sahabeler için namazın hükmü ne? Farz mı sünnet mi? Farz. Niye? Çünkü onlar da namazı kılmamışlardı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için namazın hükmü ne? Diyoruz ki nafile olan bir namaz. Çünkü kendisi bir önceki grupla o namazı ne yapmıştı? Eda etmişti. Ve yine ilim ehli bu hadis-i şerifi de neye delil getiriyor? Demek ki imam nafile bir namaza niyet etti ise onun arkasında safta duranlar farz bir namazı ne yapabilir? Eda edebilirler. Ne gibi? Mesela düşünün yatsı namazına Ramazan'da geç kaldınız. Yatsı namazına geç kaldınız farzına. Geldiğinizde camiye imam teravih namazını kıldırıyor. Teravih namazının hükmü ne? Sünnet. Peki o imamın arkasında, teravih namazını kıldıran imamın arkasında, onun için sünnet olan, yani imam sünnet bir namaz kılıyor. Biz sonradan yetiştik. Geldik ki camiye, teravihe başlamışlar. Yatsıyı kaçırdık. Biz bu imamın arkasında namaza durabilir miyiz? Onun niyeti teravih namazı ama biz arkada neye niyet ediyoruz? Yatsı namazının farzına. Bunu nereden çıkartıyoruz? Diyoruz ki bu hadis buna delil mi? Delil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı namazı iki kez kıldırıyor. İkinci kıldırışı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için ne diyoruz? Sünnet. Aynı şekilde yine diğer kıssalara baktığımız zaman Muaz bin Cebel radıyallahu anh mıydı? Medine'de önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kılar. Sonra gidip ne yapardı? Kavmine kıldırırdı yatsı namazını. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mescid-i Nebevi'de yatsı namazını kılıyor. Sonra oradan çıktığında kavmine gittiğinde ne yapıyor? Onlara yatsı namazını kıldırıyor. Ve yatsı namazını uzun tuttuğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Muaz radıyallahu anh'ı şikayet ediyorlar. Diyorlar ki namazı ne yaptı? Çok uzun tutuyor. Ve bunun haberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi konuda Muaz'a nasihat ediyor? Namazı uzun tutmaması hakkında nasihat ediyor. Yoksa şöyle bir şey demiyor. Sen bizle burada yatsıyı kıldın. Yatsıyı kılmış olmana rağmen kavmine gittiğinde onlara bir daha yatsı namazını nasıl kıldırıyorsun diye bu konuda ne yapmıyor? Ona bir nasihatta bulunmuyor. Demek ki yatsı namazını kılan bir kimse, kendisi için farz olan bu namazı kılan bir kimse, başkalarına da imamlık yaparak kendi adına nafile, arkadakiler adına farz olarak bu namazı ne yapabilir? Kıldırmasında en ufak bir beis olmadığını söylüyoruz. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin korku namazıyla alakalı sahabelere öğrettiği dördüncü şekli bize anlatan hadisi şerifti. Dedik ki burada bir önceki ilk hadisi şerifi hatırlarsanız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı gazvede Zatur Rika gazvesinde başka bir kılınış şeklinden bize bahsediyordu Mehmet abi. Yani orada da aynı gazveden bahsediliyor. Ama buradaki kılınış şekli gibi değil. Farklı bir kılınış şeklinden bahsediyor. Ama biz diyoruz ki O hadis de sahih, bu hadis de sahih. Peki nasıl algılamamız gerekiyor? Aynı gazvede bir kılınış şekli bize aktarılıyor. Başka bir şey, bu kılınış şekli bize aktarılıyor. Aynı gazveden bahsediliyor. Buradaki kılınış şekli başka bir şey. Yani bu şekilde olduğu zaman burada bir taarruz var mı? Bir zıtlık var mı? Diyoruz ki farklı vakitlerde veyahut da farklı günlerde ne yapılmış olabilir? Kılınmış olabilir. Savaşın durumuna göre, pozisyonuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, örnek veriyorum, öğle namazında ilk bahsettiğimiz hadisteki gibi kıldırıp ikindi namazında bu şekliyle kıldırması ihtiyaç duyulduğu için bu şekilde ne yapmış olabilir? Kıldırmış olabilir. O yüzden yani bazı insanların, hadis inkarcılarının yaptığı gibi hani bir hata aramaya çalışırken bak o gazvede aynı namaz böyle anlatılıyor. Falanca hadis kitabında da aynı gazvedeki yine korku namazı nasıl anlatılıyor? Başka türlü anlatıyor. Yani bu mu doğru? Bu mu doğru? Bu işin içinden nasıl çıkacağız derseler diyoruz ki her ikisinin de doğru olmasında bir sıkıntı söz konusu değil. Yani bir vakitte böyle kıldırdığı gibi başka bir vakitte de böyle kıldırmasına mani olan bir şey var mı? Yok. Ama eğer deseydi ki bir rivayette falanca günün ilk öğle namazında böyle kıldırdı, İkinci rivayette de yine aynı namazdan bahsedip böyle kıldırdı deseydi, o zaman burada bir sıkıntı vardı. Hani hem aynı namaz hem öyle hem öyle nasıl olabilir? Burada bir sıkıntı var. Ama aynı gazveden bahsettiği için diyoruz ki böyle bir sıkıntının olması söz konusu değil. Bir sonraki hadis-i şerif Hüzeyfe radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla salatel havfi bihâulâi rak'aten ve bihâulâi rak'aten ve lem yakdu. Ravahu Ahmet ve Abu Davud ve Nesai ve sahhahahu İbn Hibban. Ve misluhu inde İbn Huzeymete an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Hüzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku namazında diyor bir gruba bir rekat kıldırdı. Bir gruba bir rekat kıldırdı. Diğer gruba da bir rekat kıldırdı. Bunlar namazı bitirdikten sonra o namazı geri kalan kısmını ne yapmadılar? Kaza etmediler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri kaça ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Bir grup kendisiyle birlikte namaza başlıyor. İkinci grup nerede? Düşmanın karşısında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlıyor. İlk grup onunla birlikte namaza duruyor. Ondan sonra rükû ediyorlar. Rükûdan doğruluyorlar. Secdeye gidiyorlar. İki secdeyi yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ayağa kalkıyor ikinci rekata. Arkasındaki sahabeler ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Teşehhüdü yapıyorlar. Salli bari okuyorlar. Okuması gereken olan duaları okuyorlar. Sonra selam verip ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar. İlim ehli diyor ki bu anlatılan korku namazının bu kılınış şekli yine savaşın şiddetli olduğu bir vakit. Yani diğerinde iki grup ikişer rekat kılıyorlar. Burada bir rekat kıldıkları varit. Tabii. Nasıl? Sonuçta bir rekat kılıyorlar. Bir rekat kılıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Kalkıp oradan ayrılıyorlar. Sonra ikinci grup geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi rekatta? İkinci rekatta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oluyorlar. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gruba da bir rekat kıldırıyor. Sonra selam verdiğinde kendisi kaç rekat kılmış oluyor? İki rekat. Arkasındaki her bir grup birer rekat kılıyor. Hadiste diyor ki وَلَمْ يَقْضُوا O kimseler, Peygamber Efendimizin arkasında kalan kimseler bir rekat kılmış olmalarına rağmen o ikinci rekatı ne yapmıyorlar? Kaza etmiyorlar. Yani kalkıp o rekatı kılmıyorlar. Tamamlamıyorlar. Konunun başında da dedi ki bu Ahmet, Ebu Davud, Nesai bu hadis-i şerifi zikrediyor. İbni Hibban rahimullah da bu hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Ve yine İbni Huzeyme, İbni Abbas radıyallahu anhudan bu hadisin benzerini ne yapıyor? Naklettiğini görüyoruz. Burayla ilgili de dedik ki onlar bu şekilde kaza etmiyorlar. Yine İbni Abbas radıyallahu anhudan aktarılan sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte İbn Abbas Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize aktarıyor. Diyor ki Diyor ki faradallahu salate ala lisani nebiyyukum. Allah azze ve celle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile namazın farz olduğunu bize ne yaptı? Bildirdi. Diyor ki fil hadari arba'an. Hadarda iken yani mukim iken namaz kaç rekattır? 4 rekat. Tabi bunlar hangi namazdan bahsediyoruz? Öğle namazından, ikindi namazından ve yatsı namazından. Diyor ki ve fis sefer rekateyni. Sefere çıktığımız zaman bu 4 rekatlık namazlar kaç rekattır? 2 rekat. Diyor ki ve fil havfi rek'a. Korku anında da nedir diyor? 1 rekattır. Rivayet nerede geçiyor? İbn Abbas rivayeti sahih Müslim'de geçiyor. O zaman diyoruz ki biraz önce aktardığımız rivayet bu İbn Abbas radıyallahu anh'un bize aktardığı sahih Müslim'deki rivayete mutabık mı? Diyoruz ki mutabık. Korku anında namaz kaç rekattır diyor? 1 rekattır diyor. Şimdi biraz sonra başka bir rivayet daha gelecek. Ama ilim ehli onun ne yaptı, zayıf olduğunu söylüyor. Onu da biraz sonra açıklayacağız. Diyoruz ki o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korku namazını 5. olarak nasıl kıldırmış? Bir gruba 1 rekat, diğer bir grup 2. rekatta Peygamber Efendimiz'e yetişiyor. Onlara da 1 rekat kıldırıyor. Kendisi kaç rekat kılıyor? 2 rekat kıldırıyor. Bu da diyoruz ki korku namazının 5. kılınış şekli. Dersin başında ilk bu konuya girdiğimizde korku namazından bahsettiğimiz ilk hadisten önce İmam Ahmed Rahimullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak korku namazının kılınış şekliyle ilgili 5 tane rivayet vardır diyor. Ama diyor ben bu rivayetler arasında Sehl radıyallahu anh'un aktardığı 1. rivayeti tercih ediyorum. Yani bu 5 tane rivayet Peygamber Efendimiz'den varittir. Ama ben diyor bunlar arasında ne yapıyorum? 1. rivayeti tercih ediyorum. Ama diyor diğer 4 tane rivayet ile yani bu hadisleri alıp onlarla amel edenlerin de diyor kıldığı namazlar nedir? Sahihtir. Ama diyor ben tercih olarak ne yapıyorum? 1. olarak aktardığımız rivayeti tercih ettiğini bize ne yapıyor? Aktarıyor. Demek ki bu 5 kılınış şekli, bahsetmiş olduğumuz bu 5 kılınış şekliyle namazın kılınmasında, korku namazının kılınmasında diyoruz ki en ufak bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü hepsi sahih yollardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifte diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul havfi rak'atun ala eyyi vecihin kân. Ravahul Bezzar bi isnadin daif. Diyor ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Korku namazı hangi surette olursa olsun 1 rekattır. Korku namazı hangi surette olursa olsun 1 rekattır. Biz daha önceki hadislerde açıkladık. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman sağ tarafında, sol tarafında, arkasındayken değişik kılıç şekliyle namazı kıldırmış. Düşman kıble tarafındayken değişik kılıç şekliyle namazı kıldırmış. Ama bu rivayet bize ne diyor? Her halde, her halükarda ne olursa olsun korku namazı kaç rekat kılınır diyor? 1 rekat kılınır diyor. Müellif, kitabın müellifi Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki Bezzar diyor bunu, bu rivayeti zayıf bir ne yapmıştır? İsnad ile rivayet etmiştir. Yani hadisin senedinde ne var? Zayıflık var. O yüzden diyoruz ki bu 6. olarak bahsedilen rivayet sahih bir rivayet mi? Değil. Peki bu rivayet ile bir önceki rivayet arasında ne fark var? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korku namazını her ne hali olursa olsun burada diyor. 1 rekat olarak kıldırmıştır. Bu rivayet ile bir önceki rivayet arasında o sahih gördüğümüz rivayet arasında ne fark var?
Her zaman diyor bu. Bu hadis her zaman
diyor. Ondan başka? İki rivayet arasında? İlk rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı 1 rekat olarak kıldırmıyor. Kendisi 2 rekat olarak kıldırıyor. Arkasındaki sahabeler ne yapıyor? Birer rekat olarak kılıyorlar. Bu rivayet, yani bu söylediğimiz rivayet, sahih olan rivayet. Ve yine dönüp baktığımız zaman diyoruz ki metin olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği menhece, metoda muhalif olan bir durum. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman hiçbir farz namazı ne yapmamış? Tek rekat olarak kılmamış. Yani burada tek rekattan kastım bir rekat olarak. Yoksa akşam namazını üç rekat kılmış. Tek rekat buradan bunu kastetmiyoruz. Yani hiçbir zaman öğle namazını bir rekat olarak ne yapmamış? Kılmamış. Diğer namazları bir rekat olarak kılmamış. O yüzden ilim ehli hem senet itibariyle hem de metin itibariyle bu hadisin senet itibariyle zayıf, metin itibariyle de diğer sahih olan rivayetlere şaz olduğunu ne yapıyor bize? Aktarıyorlar. Çünkü daha önce zikrettiğimiz hadis-i şeriflerin birçoğu nerede geçiyor? Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Bu rivayet bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı bütün korku namazlarını bir rekat olarak kıldığını bize aktarıyor. Sened olarak da, metin olarak da sahih olmayan bir rivayet olarak ne yapıyoruz? Bunu burada aktarabiliriz. Peki bu rivayetlerde biz almış olduğumuz bu rivayetlerde hepsi bize şunu gösteriyor. Yani bu savaş esnasında kılınan bu namaz şiddetli olan bir korku olmadığını gösteriyor. Yani demek ki savaş o kadar şiddetli değil ki bir grup savaşırken bir grup gelip Peygamber Efendimizle birlikte ne yapabiliyor? Namaz kılabiliyor. Peki namaz şiddetli ise eğer böyle gruba ayrılıp bir grup kılarken bir grup savaşacağı bir savaş değil ise yani herkesin savaşa iştirak ettiği yani savaşın böyle bir nasıl diyelim şiddetlendiği bir anda olduğu zaman bu namazlar nasıl eda edilecek? Düşünün mesela saat sabah 9'da 10'da savaş başlamış Mehmet abi. Akşam 6 olmuş 7 olmuş hala iki taraf birbiriyle çarpışıyor. Böyle bir şey yok yani hani bir 5 dakika kaçayım da öğleyi kılayım hemen geri geleyim. Şey yaparak devam edeyim. Nasıl olacak? Nasıl namazı kılacaklar? Bu konuda ilim ehli ihtilaf etmiş. Birinci görüş diyor ki namazı ne yaparlar diyor? Ertelerler. Ne zaman? Emanda oldukları bir zamana ertelerler. Yani düşünün öğle namazı vaktinde savaş başladı. İkindide devam etti. Akşam namazından sonra karardığı için iki grupta ne yaptı? Kendi tarafına çekildi. Şimdi namazı ne yapamadılar? Kılmaya fırsat bulamadılar. Yani birinci görüş böyle diyor. Diyor ki ne yaparsın? Ertelersin. Ne zamana? Emanda güvende olduğun savaşın sakinleştiği bir zaman. O zaman diyor ki akşam namazı vakti girdiğinde her şey duruldu ise o zaman diyorlar ki öğleni, ikindiyi, akşamı ne yaparsın? O vakitte kılarsın. Peki diyoruz ki buna deliliniz ne? Yani namazı böyle vaktinden çıkartıp ertelemeye deliliniz ne? Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda kafirlerle savaşırken ne yapamadı? Bazı namazları bazı rivayetlerde kaç vakit olarak geliyor? 5 vakit olarak. 5 vakit namazı kılmaya fırsat bulamadı. Sonra ne zaman emanda güvende olduklarını hissettiklerinde, savaş durulduğunda bu 5 tane 5 vakitlik namazı bir arada ne yaptı? Eda etti. Yani o 5 vakitlik namaz vakti geçti. Sonra rahata erdiklerinde ne yaptılar? Birer birer sırayla kılması gerektiği gibi bu namazları eda ettiler. Birinci görüş bu şekilde söylüyor. İkinci görüş diyor ki ne olursa olsun namaz ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin. Namaz vaktinden ne yapılmaz? Geriye bırakılmaz. Peki o zaman diyorsun ki savaş esnasında nasıl kılacaksın? Diyor ki savaş esnasında namaz ile ilgili rükünlerden yerine getirebildiğini yani güç yetirebildiğini getirirsin. Güç yetiremediğin yerde ne yaparsın? İma ile kılarsın. Yani normalde namazda kıbleye dönme şartı var mı? Kıbleye dönme şartı var. Normalde, normal bir namazda. Ama düşmanla savaşıyorsun. Savaştığın esnada, düşünsene karşılıklı kılıçlarla, şeylerle savaştığın esnada kıbleye dönüp namaz kılabilir misin? Kılamazsın. O zaman diyoruz ki senden bu ne yapıyor? Bu şart düşüyor. Aynı zamanda diyorsun ki ruku ve secde yapamıyorum. Ruku ve secdeye gitmek de zor diyorsun. Gidersem karşıdaki düşman ne yapacak? Öldürecek beni. O zaman diyoruz ki korku namazında ne yapıyor? Bu rükunlar da senden düşüyor. Olduğun hal üzerine ima ile savaştığın esnada kendini rükuda sayarak ne yapabilirsin? Kıyamda olduğun halde kendini rükuda sayarak namazı bu şekilde eda edebilirsin. Peki diyorlar o zaman bu Hendek Savaşı'ndaki hadiseye nasıl cevap vereceksiniz? Hani Peygamber Efendimiz orada namazları geciktirdi. Emanda olduğu bir zamana erteledi. Birinci görüşün sahiplerinin delili bu. Peki o zaman bu rivayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Diyorlar ki basit. Çünkü korku namazı o dönemde meşru kılınmamıştı. Korku namazı o dönemde meşru kılınmamıştı. Hendek Savaşı'ndan sonra meşru kılındı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine meşru kılındıktan sonra ne yaptı? Korku namazını öğrettiği şekliyle eda etti. Hendek Savaşı'nda kılmadığı için, yani bu meşru kılınmadığı için ne yaptı? Böyle bir namazı geciktirdiler. Çünkü fırsat bulamadılar. Eman'da oldukları başka bir zamana kadar ne yaptılar? Geciktirdiler. Ama o zaman korku namazı meşru kılınmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu metotla ne yaptı? Namazını eda etti. Üçüncü bir görüş diyor ki eğer gerçekten savaşın şiddeti çok arttı ise, yani artık ima ile kılacak durumda da değilsin. Mesela dilinle zikrediyorsun veyahut da ima ile kendini rükuda secdede zannediyorsun. Ondan da şiddetli bir savaş. Yani kendini oralarda da hissedecek durumda değil isen o zaman diyorlar ki ne yapılabilir? Namaz güvende olan bir zamana terk edilebilir. Çünkü normal şekliyle kılamıyorsun. İma şekliyle, ima ederek kılmana da fırsat yok. O zaman bu halde namaz kılmak mümkün mü? Mümkün değil. Yani ne dilinle, ne ima ile kılamıyor isen o zaman diyor ki burada zaruretten dolayı ne yapılabilir? Namaz güvende olunan bir zamana kadar ertelenebilir. Burayla ilgili Enes radıyallahu anhu'dan bir rivayet getiriyorlar. Bu Biladil Ehvaz denilen bir bölge var. Basra ile bu o zamanki Farisi devletinin arasında olan bir mıntıka var. Oraya savaşmaya gidiyorlar sahabeler. Enes radıyallahu anhu da orada. Bir kaleyi kuşatıyorlar. Diyor ki sabah namazının vakti girdiğinde namaz diyor savaş şiddetlendi karşı tarafla. Diyor hatta biz diyor sabah namazını zevale yakın bir zamana kadar erteledik. Neden? Çünkü kılmaya fırsat yok. İma ile de kılmaya fırsat yok. Öğle namazına yakın bir vakite kadar diyor sabah namazını erteledik. Sonra sabah namazını kıldık. Ondan sonra diyor diğer namazı da kıldık. Ve Allah Azze ve Celle diyor oranın fethini bize ne yaptı? Kolaylaştırdı ve daha sonradan o kaleyi ne yaptık diyor? Fethettik. Yani sahabeden aktarılan bu rivayete dönüp baktığımız zaman zaruret halinde ne yapıyorlar? Sabah namazının vakti ne zaman? Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar. Ama rivayette ne diyor? Zevale yakın bir vakte kadar ne yaptık diyor? Savaş çetin bir şekilde devam ettiği için o zamana kadar ertelediğini Enes radıyallahu anhu o rivayette bize aktardığını görüyoruz. Peki savaş esnasında namazları cem etme kolaylığı var mı? Savaş esnasında namazları cem etme kolaylığı var mı? İlim ehli diyor ki cem etme kolaylığı var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağdığı zaman namazları cem etme kolaylığını verdiği gibi savaş esnası diyor. Durumu nedir? Yağmurun yağdığı durumdan daha şiddetli olduğu için diyor ki savaş esnasında namazların cem edilmesi nedir? Minbabi evla diyoruz. Yani hayli hayli cem edilmesine ilim ehlinin cevaz verdiğini söylüyoruz. Ve yine korku namazı seferde olduğu gibi, yani sefere çıkıldığı zaman olduğu gibi aynı zamanda hadarda mukimken de neydir? Meşru olan bir namazdır. Çünkü savaşlar ya karşı tarafa saldırı amaçlı olan savaşlardır. Yani buradan kalkıp başka bir beldeye cihat için gidilir. Veyahut da eğer düşman kapına geldiyse ne cihadı vardır? Savunma cihadı vardır. Yani ya sen oraya gideceksin veyahut da ne? Onlar sana geldiği zaman korku namazı meşru mudur? Diyoruz ki meşrudur. Yani sadece sefer ile ilişkili olan, bağlantılı olan bir namaz değil. Eğer düşman sana saldırıyor ise, aynı korku hali bu sebep ortada bulunuyor ise, hadarda iken de ne yapılabilir bu namaz? Eda edilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize aktarıldığı gibi. Bir sonraki rivayet İbn Ömer radıyallahu anhumanın bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki "Leyse fi salatil havfi sehvun." Ahrecehu Darukutni bi isnadin daif. Yine Abdullah İbn Ömer'den aktarılan, merfi olarak aktarılan bu hadis-i şerifte diyor ki korku namazında sehv, yani yanılma secdesi yoktur. sehiv secdesi, yanılma secdesi yoktur diyor. Bu hadisi Darukutni zayıf bir isnad ile ne yapmış? Bize rivayet etmiş, aktardığını görüyoruz. Yine ilim ehli hadisin isnadından dolayı bu hadisle amel edilmeyeceğini söylüyor bir grup ilim ehli. Çünkü korku namazının diğer namazlardan bu yönüyle ayrılan bir tarafı olmadığını söylüyor. Başka bir ilim ehli diyor ki korku namazında yani sehiv secdesi yoktur. Neden? Çünkü korku namazı korku esnasında korkuya bağlı kılınan bir namaz olduğu için ne yapılmış? Bazı şartlarından, bazı rükünlerinden taviz verilmiş. Çünkü bir an önce namazın eda edilip ne yapılması gerekiyor? Düşman ile savaşılması gerekiyor. O yüzden bazı ilim ehli de diyor ki korku namazında sehiv secdesi yoktur. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete vermiş olduğu nedir? Bir kolaylıktır. Bu hadisi şerif ile bu babı ne yaptık? Bitirmiş, noktalamış olduk. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.